Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Yaban Kazları. Yazarı Daniel Carney. Özgün adı The Wild Geese. Çevirmeni Mehmet Harmancı, türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi, 2. baskı Nisan 1981. Bu kitap 365 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 19 Ağustos 2020. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak. Beyaz Perdenin devleri Richard Burton, Roger Moore, Stewart Granger, Rosalind Lloyd ve Hardy Krueger Yaban Kazları filminde bir araya geldiler. Birinci bölüm, Limbani, Mayıs 1968. İsviçre'den Tel Aviv'e gitmekte olan Swissair DC-8 uçağı Zürih Havaalanı'ndan kalkalı 2 saat olmuştu. Gece karanlığında iç ışıkları azaltılan uçakta şimdi yalnızca yolcu bölmesinin loş tavanı aydınlatılmıştı. Hostes bir elinde boş kahve fincanları dolu tepsiyle pilot bölmesinden çıktı, kapıyı kapattı ve uyumakta olan yolcularını gözden geçirdi. Birkaç okuma lambası yanıyor, evrakları üzerine eğilmiş bir iş adamı, çevresinde uyuyan çocukları olan kitap okuyan bir ana seçiliyordu. Hostes ortalarda uyuyan bir adamın yanında durdu. Koltuk alabildiğine arkaya yaslanmıştı. Adam ellerini koltuğun kenarlarına dayamıştı. İri yapılı, boksör görünüşlü, esmer, güneş yanığı yüzlü ve sarı saçlı 35 yaşlarında bir adamdı. Kız bir an adamı süzdü. Vücudunda uyurken bile bir çekicilik vardı. Gözlerinin ve dudaklarının kenarında ince çizgiler görülüyordu. Hostes o gece üçüncü kez olarak adamın o güne kadar gördüğü en şehvet uyandıran erkek olduğunu düşündü. Uzanıp omzuna dokundu. Adamın gözleri bir anda garip bir parıltıyla açıldı, sonra alaycı bir gülümseme yayıldı yüzüne. Hostes elinde olmadan kızarmıştı. ''Sizi uyandırmamı söylemiştiniz.'' dedi öfkeyle. Adam başını salladı, kız topukları üstünde dönüp yürüdü. Sarışın adam saatine baktı, dönüp yanında uyuyan adamı dürtükledi. Orta yaşlı ve orta boylu bir Afrikalıydı. Bu kara teninde hastalıklı bir grilik seziliyordu. Gazetecilerin peşinde oldukları günlerde iri kahverengi gözleri için uyanmakta olan kara Afrika'nın tüm acısını, zavallılığını ve korkusunu yansıttığı söylenirdi. Afrikalı ceketinin cebinden çıkardı, küçük bir kutudan iki hap aldı, bileğindeki gümüş bir plakada sağlık durumu yazılıydı. Hostes kahve ve bir bardak su dolu yeni bir tepsi de göründü yine. Hostes genç adama aldırış etmeden eğilip yaşlı Afrikalıya bardağı uzattı. Sarışın adam mutlulukla gülümsüyor, küstah bakışlarla kızın giysilerini soyuyordu. Afrikalı hapları yuttu, teşekkür ederek bardağı geri verdi. Hostes mutfak bölmesine doğru yürümeye devam etti.
''Uyudan mı?'' diye sordu sarışın adam. İsveç-Amerikan karışımı bir aksanla konuşuyordu İngilizceyi.
''Pek sayılmaz.''
''Bir şeyin yok ya.''
Sarışın adam soğuk ve bencildi ama Afrikalı da kendisi için çalışan insanların bağlılığını elde etme yeteneği vardı.
''İyiyim.'' diye hafifçe cevap verdi. ''Daha ne kadar var?''
Sarışın adam koltuğuna yaslanıp gözlerini kapattı.
2 saat 40 dakika dedi uykulu bir sesle.
Afrikalı başını sallayıp pencereye döndü. Çok hastaydı ve zaman kendisi için çok önemliydi. Hostes boş eliyle pilot bölümünün kapısını vurdu. Kapı açılırken eli silahlı bir adam yerinden kalkıp arkasından yürüdü ve bölmeye girdi. Diğer bir adam da kalkıp uçağın arkasına doğru yürüdü. Onun da silahı vardı. Ansızın uçağın tüm ışıkları yandı. Sarışın adam gözleri hala kapalı olarak kaslarını tek tek deniyormuş gibi vücudu gergindi. Sonra tek bir hareketle yerinden fırladı, sağ kolu ceketinin koltuk altına uzanırken kendini uçağın ortasına attı. Ancak daha tam olarak kalkmamışken dengesini kaybetmiş gibi sendeledi. Gözleri şaşkınlık ve acıyla dolmuş, ağzı sessiz bir çığlıkla açılmıştı. Afrikalı yanındaki boş koltuğa baktı. Koltuğun arkasının üst kısmında uzun ve inanılmayacak kadar ince bir kamanın 15 santimlik çeliği parıldıyordu. Adamın dudağının üstünde ve altında terler belirdi. Pilotun hoparlörlerden bir uçak kaçırma olayıyla karşı karşıya bulunduklarını ve yolculara bir zarar gelmeyeceğini bildiren sesini duymadı bile. Sarışın adamın tabancası yere yuvarlandı. İki koltuk arasındaki dar yolda sürünmeye çalıştı. İçinde bir çığlık yükselmeye çalışıyor. Sırtındaki yarayı yoklamak için elini arkasına götürdüğünde garip bir biçim alıyordu. Ses giderek artıyordu şimdi. Sırtındaki yaraya da erişemiyordu. Bir iki adım attı. Sonra bacakları yine tutmaz oldu. Koltuk kenarlarına tutundu. Ağır ağır dizüstü çöktü. Yorgun bir halde başını kaldırıp yanındaki yolcunun yüzüne baktı. Çocukların annesi olan kadındı bu. Romanını yere atmıştı. Sarışın adam öksürdü. Ağzının kenarlarında kan damlaları belirdi. Çektiği acıdan yalnız ölmekten korkarak kadına doğru uzandı. ''Yardım edin bana, yaralıyım.'' Kadın kıpırdamadı bile. ''Tanrım!'' diye fısıldadı adam. ''Yardım edin bana, ne olur yardım edin.'' Kadına dokunmaya çalıştı. Kadın birden canlandı. Yanındaki çocuğu kapıp pencere yanındaki koltuğa attı kendine. Sonra korkunç bir çığlık koptu boğazından. Sarışın adam birkaç dakika sonra ayakları dibinde ölene kadar da bağırmaya devam etti. Bıçak koltuğun arkasından çekilmişti. 45 yaşlarında iyi giyimli bir adam Afrikalı'nın yanındaki koltuğa oturdu. ''Julius Limbani'siniz değil mi?'' diye sordu. Hoş bir Fransız şivesiydi. Afrikalı başını salladı. Titriyor, mekanik hareketlerle alnındaki terleri siliyordu. Fransız son birkaç dakikanın dehşetini silmek istermiş gibi ellerini salladı. ''Sizi rahatsız ettiğimiz için özür dileriz ama sizinle tekrar görüşmek isteyen eski bir dostunuz var da.'' Afrikalı'nın birden aklı karıştı, içi kuşkuyla dolmuştu. Faulkner kendisini aldatmış mıydı? Ağzı kupkuruydu şimdi. ''Kim?'' diye boğuk bir sesle sordu. Fransız küçümseyen bir ifadeyle sırıttı. ''General Endofa dostum, seni böylesine başka kim isteyebilir ki?'' Afrikalı durakladı, düşünmesi gerekiyordu ama kafasını toparlayamıyordu bir türlü. Zihninin karanlığında çığlık çığlığa bağıran korkudan başka bir şey duymuyordu ki. Sonunda ''Beni serbest bırakmak için kaç para istersin?'' diye soludu. ''İstediğini verebilirim.'' ''Bana çok iyi bir para verdiler zaten. Buna kalkışmam boşuna olur. Özür dilerim ama üstünü aramam gerek.'' Sarışın adamı çeke çeke götürüyorlardı. Yolculardan hiçbiri kımıldamamıştı. Uzakta ağlayan bir çocuğun ağzını annesi eliyle kapatmıştı. Afrikalı yüzünü cama çevirdi. Fransızın elleri usta hareketlerle üzerinde dolaştı. ''Az daha başaracaktım.'' diye kendi kendine söylendi Afrikalı. ''Ne kadar da az kalmıştı. Faulkner, Faulkner nerede? Bunu nasıl önleyemedi? Eğer o serbestse bir umut daha vardır ama ya onu da öldürmüşlerse?'' Aşırı yorgun kalbi damarlarından akan adrenalinle karşılaşınca Afrikalı'nın göğsü birden sıkışmıştı. ''Haplarım!'' diye inledi. ''Kalp hastalığım var, haplar!'' Fransız ilaç kutusunu inceledi, sonra gözü adamın bileğindeki plakaya takıldı. ''Elbette.'' diye rahat bir soluk alarak gülümsedi. ''Ama kutu bende kalacak. Haydi haydi Bay Limbani, sakin olun. Hatta biraz uyusanız daha iyi olur. Yolumuz epey uzun.''
''Nereye gidiyoruz?''
''Cezayir'e.'' Fransız omuzlarını silkti. ''Ondan sonrası benim işim değil. Ama Faulkner'ın hiçbir şansı yok. Anladınız mı?'' Afrikalı başını çevirmişti. Faulkner'ı öğrenmişlerdi demek, şimdi tüm umutları tükenmişti işte. Bu kadar uzağa gelmeyecekti. Olasılıklar çok fazla, kendisi de çok zayıftı. Ama yine de buna rağmen ülkesini geri alabilmek durumuna gelebilmişti. Gözleri doldu elinde olmadan. Yaşlarını saklamak için camdan dışarı baktı. Dışarısı karanlıktı. İkinci bölüm. Faulkner. Heathrow Havaalanı, Londra, Kasım 1970. Uçuş pistleri sisle örtülüyordu, rüzgarın getirdiği buz gibi sağanak transit bölümünün cam duvarlarına çarpıyor. Geniş bekleme salonundaki birkaç üşüyen yolcu bu kış öğleden sonrasının yaklaşan karanlığında sıkıntıyla bekleşiyorlardı. 30 yaşlarında bir genç göçmen bürosu yazılı bir kapıyı açıp bekleme salonuna girdi. Giyimi ve davranışında olduğu kadar yüzünde de kendisini başka insanlardan ayıracak bir özellik yoktu. Bir an duraklayıp yolcuları inceledi, sonra rahatsız bir yeni moda koltukta oturan ufak tefek birine doğru yürüdü. Koltuktaki adam sırtına giydiği koca paltonun içinde kaybolmuş gibiydi. Yalnız çenesi görünecek kadar yüzünü örten şapkanın hemen altından başlayan kürk yakalı palto dizlerinin altına kadar uzanıyordu. Önündeki masada yarılanmış bir viski şişesiyle bir boş kadeh vardı. ''Albay Faulkner siz misiniz?'' diye sordu yeni gelen adam. Eldivenli bir el şapkayı geri itti. Faulkner ağır ağır ayağa kalktı. Bir yandan da boyu uzuyor gibiydi. Soğuktan nefret ederdi. 50 yaşlarında şakaklarında saçları ağarmış, ezilmiş burunlu ve çıkık elmacık kemikli sert bir yüzü olan bir adamdı. Yaşamış, yıpranmış ve kolayca sevilen bir yüz. Ancak gözleri insanı şaşırtırdı. İri, kara ve soğuk. İnsanı delip geçerdi bakışları. ''Geç kaldın'' dedi sonunda, yumuşak ve her nasılsa tehdit savuran sesi içkiliydi. ''Biliyorum, özür dilerim.'' Genç adam kara gözlerin üzerine dikildiğini görünce ürperdi. ''Bu ülkeye girişinizin kayda geçmemesinin daha doğru olacağını düşündük. O yüzden sizi buraya indirttik. Yine de göçmen dairesi epey gürültü çıkarıyor. Merkezden sizi sokabilmek için baskı yapılmasını istedim. Temizsiniz ya, yani üzerinizde silah falan yok değil mi?'' Faulkner başını salladı, üzerinin aranmasını istermiş gibi ellerini ceplerine soktu. Genç memur bu çağrı karşısında utandı. ''Lütfen beni izleyin'' dedi. ''Bundan sonra güçlük çıkaracaklarını sanmıyorum.'' Dönüp üzerinde göçmen bürosu yazılı kapıya doğru yürüdü. Faulkner daha ağır adımlarla adamı izledi. Tavandaki floresan ışıklar yandı, hoparlörde yorgun bir ses uçak iniş ve kalkışlarındaki gecikmeler için özür diledi. Faulkner kendisine bakan düşman gözleri görmezlikten gelerek göçmen sınırından geçip terminalin ana salonuna girdi. Memur çıkış kapılarından birinin yanında bekleyen üniformalı şoföre başıyla işaret etti. ''Birkaç dakika daha'' dedi sonra. ''Arabayı almaya gitti.'' Çevrelerindeki kalabalığa baktı. ''Doğrusu hava alanlarını çok severim, her zaman bir şeyler olur.'' Sıradan bir insandı ve iyi davranmaya çalışıyordu. ''Pilot bir dostum var, iyi hikayeler anlatır. Böyle sisli bir günde uçaklar alana inmeyince hepsi üst üste sırayla havada dizilirler ve...'' ''Balfour'da kim oluyor?'' diye Faulkner adamın sözünü kesti. ''Bilmiyorum, benim işim sizi teslim etmek.'' Faulkner çenesini boynuna gömüp ayaklarını yere vura vura gezinmeye başladı. Viskisini de almış olmayı isterdi. Güney Afrika'nın sıcak güneşinden sonra sırtındaki bu kalın paltoya rağmen üşüyordu. Ve daha da ötesi yorgundu. Ta ruhunun derinliklerinde duyuyordu yorgunluğunu. Balfour da kimdi? Kendisinin gelmesini isteyen kısa telgrafın sonundaki ad. Telgrafla birlikte bir uçak biletiyle imzasız bir de çek gelmişti. Afrika'yı baştan başa geçerken Faulkner'ın aklını kurcalayan tek şey Balfour'un kimliğiydi. Kendisinin pek çok düşmanı vardı. Kiminle karşılaşacağını bilmek zorundaydı. Normal bir zamanda olsa kalkıp gelmezdi ama şimdi havada yeni bir kontrat umudu vardı. Limbani'nin ölümünden sonra artık kimse kullanmazdı Faulkner'ı. Durumunu, işe nedenli ihtiyacı olduğunu biliyor olmalıydılar. Para için değil, yeniden insanlara komuta etmek için, insanları yönetmek için. Kendisini karşılayan adam, göçmen bürosunun kurallarının çiğnenmesi, hükümette sözü geçen biri mi acaba? Faulkner düşüncelerini toparlayabilmek için başını iki yana salladı. Bu Balfour'da kimin nesiydi? Kapının önünde siyah bir Rover durdu. ''İşte araba geldi, bavullarınız yerleştirilmiştir.'' Faulkner terminal kapısından geçip merdivenlerden indi. Adam da kendisiyle arabaya binmişti. ''Merkez neresi?'' diye sordu Faulkner araba hareket edince. ''Askeri haber almamı.'' Geçmişte onlarla bir çatışması olmuştu ve hala içinde bir İngiliz cezaevinin korkusu yatardı. Adam omuzlarını silkti, konuyu değiştirmek istercesine. ''Bir gün Güney Afrika'ya gitmek isterdim'' dedi. ''Politika dışında nasıl bir yerdir?'' Faulkner aksi aksi homurdandı. Adamın kendisi için hiçbir yararı olmayacağını zaten anlamıştı. Köşeye yerleşip şapkasını gözlerine kadar indirirken "Soğuk" diye mırıldandı. "Çok soğuk." Birkaç saniye sonra uyumuştu bile. Genç adamın yüzü kızardı, dönüp camdan dışarı bakmaya başladı. Görüş alanı 20 metreye inmişti şimdi. Karşıdan gelen arabaların farları şimdi artan yağmurda sarı lekeler gibiydi. Saat 6.30'da Londra'dan çıkmışlar, Brighton otoyolunda gidiyorlardı. Araba hafifçe yavaşladı ve sol tarafta hemen hemen kolay seçilmeyen bir yan yola saptı. Kış akşamında pencereleri perdeli ve kepenkleri kapalı evlerle dolu bir köye girmişlerdi ansızın. Köy sanki 200 yıl önce uygarlık yarışından çekilmiş gibiydi. Köy meyhanesinin parayla çalışan müzik kutusuna sahip olacağından ve buldozerlerin yeni apartmanlar yapmak için çevreyi altüst edeceklerinden korkuluyordu sanki. Köyün dışında özenle yetiştirilmiş koruluklar arasında bankacıların ve yayın evi sahiplerinin köşkleri bulunuyordu. Köyü 3 mil geçince araba oymalı demir parmaklıklı yüksek bir kapının önünde durdu. Kapının iki yanında 2 metreden yüksek kırmızı tuğladan bir duvar uzanıyordu. Sürücü öne eğilip tablonun altında bir düğmeye bastı. Kapılar kendiliğinden açıldılar. Araba geçti. Kapılar yine kendi kendilerine kapandılar. Birkaç yüz metre kadar iki yanı ağaçlıklı taş bir yoldan gittikten sonra büyük bir evin önünde durdu. Faulkner geniş taş merdiveni koşar adımlarla çıktı. Tam önüne vardığı anda kapı da açılmıştı. Frak giymiş bir uşak paltosunu aldı. Uşak sakin bir sesle Faulkner'dan kendisini izlemesini istedi. Yaşlı olmasına rağmen ailenin bir emektarıymış gibi otoriter ve gururluydu. Dimdik yürüyordu. Ayak sesleri taş döşemeli holde yankılanıyordu. Tam ortada cilalı meşe tahtasından bir merdiven üst kata yükseliyordu. Hole açılan 5 kapı vardı. Uşak soldaki 1. kapıyı tıklattı. İçeriden ses gelince de açtı. "Albay Faulkner efendim," dedi. Faulkner epey geniş, şöminesinde ateş yanan, kaplama duvarları baştan başa kalın ciltli kitaplarla dolu bir çalışma odasına girdi. Odada deri ve iyi cins puro kokusu vardı. Şöminenin karşısındaki 2 yüksek arkalıklı koltukta 2 adam oturuyordu. Faulkner girince ikisi de ayağa kalktılar. Her ikisinin de üzerinde smokin vardı. Ufak tefek, saçları tepesinde seyrelmiş 40 yaşlarında kadar olanı elini uzatarak Faulkner'ı karşıladı.
"Bu kadar çabuk geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Adım Balfour, Thomas Balfour. Size telgrafı ben çekmiştim."
Sesinde hafif bir İskoç şivesi seziliyordu. Faulkner başını salladı. Balfour döndü. "Sizi Sir Edward Matterson'la tanıştırayım." Matterson 70 yaşlarında vardı. Kısa saçlı, küçük asker biçimi bıyıklı, gaga burunlu, zayıf ve 1.90 boyunda. Balfour konuşurken açık mavi gözlerini Faulkner'ın üzerinden ayırmamıştı. Başı omuzları arasından bir kartal başı gibi çıkıyordu. Faulkner adamın yine kartal gibi gözlerini pek seyrek olarak kırptığını da fark etmişti. Matterson Faulkner'ın elini sıktı. Saf kemikten değdi. Sonra sehpadan konyak kadehini alıp koltuğuna rahatça yaslandı. Faulkner ateşin karşısına geçip ellerini uzattı.
"Merchant bankacılıktan Matterson mı?" diye sordu Faulkner.
Matterson başını salladı. Elinde konyak kadehini çevire çevire ateşe bakıyordu. Birden başını kaldırdı.
"Bir koltuk çek Faulkner," dedi.
"Viski içersiniz değil mi?" diye Balfour arkadan sordu. "Suyla mı yoksa sodayla mı?"
Faulkner başını çevirmeden "Sek ve büyük kadehte."
Dönüp sırtını ateşe verdi. Balfour viski kadehini uzattı. 3. koltuğa da şöminenin önüne çekti.
"Böylesine çabuk gelmeniz çok iyi oldu. Kontratımızı kabul ederseniz zaman bakımından epey sıkışacağız zaten."
Faulkner birden gülümsedi. Yüzü aydınlanmış, gözleri ısınmıştı. İki ayrı yüzü birden görünmüştü sanki. Biri sıcakkanlı, deli dolu ve çekiciydi. Diğeri ise soğuk, hesapçı ve acımasız.
"Uçak bileti, imzasız ve dolgun bir çek insanı kolay kandırır," dedi. "Üstelik son şişemi içtiğimi de biliyordunuz nasıl olsa." Koltuğa oturup içkisinin yarısını bir yudumda bitirdi. Arkasına yaslanıp derin bir soluk koyverdi. Ayaklarını ateşe uzattı, mutlu mutlu içini çekti.
Bu lanet ülkeye geldiğimden bu yana ilk kez ısındım.
Matterson, Faulkner'ın elindeki boşalmış kadehe baktı.
Viskiden istediğiniz kadar içebilirsiniz dedi kupkuru bir sesle. Uygar dünya saygınlaştıkça hoşa gitmeyen işler için paralı asker kullanma eğilimi de o kadar artıyor sanırım diye devam etti.
Faulkner başını salladı. Yeni bir çağda yaşıyoruz. Büyük devletler atom bombasından korkuyorlar. Biz bile giderek saygın kişiler oluyoruz.
Meslektaşlarınızdan çoğu şu anda meşguldürler sanırım.
Faulkner arkasına yaslandı. Zihninde bir hesap yaparak öyle dedi. Peter Dennis birkaç ay önce Körfez'deki petrol şehlikleriyle anlaştı. Ulusal savunma için küçük bir ordu kuracak. Jean-Pierre Yemen'de. İşleri iyiymiş duyduğum kadarıyla. Alman Klaus Sudan'da ama onun da başı beladaymış. Para desteği yeterli değilmiş. Küçük Martin ise Portekizliler çekildiğinde işe başlamak üzere Angola'yla anlaştı. Öylesine büyük bir kaparo aldı ki korkarım Portekizliler gitmeden aşırı içkiden ölecek.
Sözünü ettiğiniz bu anlaşmalar yalnızca hükümetlerle yapılıyor galiba.
Bizim istediğimiz para yalnızca onlarda var.
Ben sizi kiralayabilecek bir sendikayı temsil ediyorum dedi Sir Edward. Tabii eğer sizin işimize yarayacağınıza karar verirsem.
Ben piyasadakilerin en iyisiyim.
Ama sanırım uzun bir süredir çalışmadınız.
Evet öyle.
Son kontratınız epey kötü sonuçlandı.
İşe başlamamıştım bile diye Faulkner öfkeyle karşılık verdi. Bunu biliyorsunuz. Biri benim müşterimi kaçırdı.
Bazı çevrelerde müşterisini koruyamayan bir insanın bir anlaşmayı başarıyla sonlandıramayacağı söyleniyordu. Doğrusunu isterseniz artık yaşlandığınız söyleniyor. Çok da içiyormuşsunuz.
İşe başladığım zaman içmem. Sizinle kıyaslanınca da daha çocuk sayılırım.
Benim mesleğim kol gücünden çok kafa gücünü gerektirir.
Faulkner tam karşılık verecekken kendini toparlayıp sustu. Bu işe çok ihtiyacı vardı.
CIA yakalandığında Limbani kontratı imzalamaya geliyordu. Ben onun emrinde çalışmaya başlamamıştım.
Daha önce onun hesabına çalışmıştınız. Onun dostu olduğunu söyleniyordu. Buna rağmen onu kurtarmaya çalışmadınız. Faulkner içkisini bıraktı. Bunda benim için bir kâr yoktu. Ben yalnız kâr için çalışmayı öğrenmiş bir insanım. Bir an sustu. Ayrıca onu kaçırdıktan bir iki saat sonra Tel Aviv'de kaldığım otele telefon edip ben oraya varmadan kendisini öldüreceklerini söylediler. Limbani ölene kadar attığım her adımı izlediler. İyi bir insandı. Çok iyi bir insandı.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 21.